Merhaba sevgili dostum. Kendi hayatımızı inşa ederken, potansiyelimizi ortaya koymaya çalışırken kendimize referans noktaları ya da rol modeller bulmamız kadar doğal bir şey yoktur. Çok da faydası vardır. Özellikle hayatta bir iz bırakmış, insanları derinden etkilemiş isimler, liderler bizim kendi hayatımıza örnek oluşturmak adına gerçekten iyi kaynaklardır. Bu isimlerden, bu liderlerden en önemlilerinden birisi Atatürk'tür. Ve Atatürk'ün hayatı birçok insan tarafından, kaynak tarafından detaylı bir şekilde dersler bile okutulmasına rağmen aslında onun hayatındaki başarısının ortaya çıkmasını sağlayan elementleri çok fazla fark edemeyiz. Sadece ezberleriz. 1881 yılında doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi ama işin detayına girmeyiz. Bu videoda sana Atatürk'ün hayatından, başarısından hangi dersleri çıkartabileceğimizi ve kendi hayatımıza uygulayabileceğimizi anlatacağım sana. Bildiğin üzere Atatürk 1881 yılında Selanik'te dünyaya geliyor. Annesi onun dini bir eğitim almasını isterken babası modern bir eğitim taraftarı oluyor ve annesini ikna ediyor. Bunlar hepimizin bildiği kısımlar. Ama Atatürk doğmadan önce Zübeyde Hanım'ın 3 tane çocuğunu kaybettiğini biliyor musun? Bir kadının 3 çocuğunu kaybettikten sonra bir diğer çocuğunun üzerine titremesi, kaybetme korkusu çok ciddi bir güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Çünkü her kaybedilen çocuk ciddi anlamda bir travmadır. Sonrasında Atatürk 7 yaşına geldiği zaman babası da vefat ediyor. Düşünsene 1800'lü yılların sonu ve şu anki modern dünya yok. O dönem oralar acayip çalkantılı. Devamlı isyanlar, her an böyle can tehlikesi ortada. Ne olacağı belli değil. Ve bir kadın, bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu. O anda Atatürk diyor ki ben asker olacağım. Ben asker olmak istiyorum. Ve Zübeyde Hanım'ın psikolojisini düşünsenize orada. Şöyle bir durum var. 3 çocuğunu kaybetmiş, eşini kaybetmiş, hayata karşı tutunmaya çalışıyor. Ve bu kadar savaşların yoğun olduğu bir zamanda Atatürk, Mustafa Kemal diyor ki ben asker olacağım. Yani bir şekilde ölüm riski olan, ciddi anlamda uzaklaşma, iyi ihtimalle bile uzaklarda yaşayabileceği bir mesleği seçiyor. Buna rağmen annesi hiç istemiyor onun asker olmasını. Atatürk diretiyor. Diyor ki illa asker olacağım. İlla bu benim hayatımın yolu gibi. Şimdi buradan kendi hayatımız çıkartabileceğimiz ders şu. Ne kadar hayallerimizin peşinde tutku gösterebiliyoruz? Ne kadar bu işler için uğraşabiliyoruz? Çünkü ben hayatta neyi ortaya koymaya çalışırsam çalışayım, belki ailemden, belki sosyal çevremden benim hevesimi, hayalimi kırmaya çalışan insanlar olacaktır. Bu çoğu insan için bir mazeret. Ailem desteklemedi. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Ama Atatürk çok daha aslında direnç gösteren annesine karşı koyarak tutkularının peşinden gitti ve asker oldu. Bugünün aslında Türkiye'sini inşa eden o ilk adım onun askerliği seçmesiyle çok alakalıydı. Atatürk henüz 16 yaşındayken Osmanlı Yunan Savaşı'na katılmak için gönüllü oluyor. Ancak hem yaşı hem de eğitim durumu sebebiyle bu isteği kabul görmüyor. Sonraki süreçte her cephede, o süreçte biliyorsun çok fazla savaşlar var, sıkıntılar var, isyanlar var. Her cephede görev almak için gönüllü oluyor ancak bu isteği Trablusgarp Savaşı için gerçekleşiyor. 1911 yılında yola çıkmak için yol parası bile yok. Etrafındaki insanlardan borçlar alıyor, senetleri imzalıyor, yola çıkıyor. Ancak yolculukta yaralanıyor. Mısır'da 2 hafta hastanede kalıp tedavi oluyor. Ve o tedavi sürecinden sonra kendine gelince tekrar Trablusgarp'a doğru yola çıkıyor. Oradaki dağınık birlikleri düzenliyor, bir şekilde organize ediyor. Ciddi anlamda İtalyanlara karşı bir başarı elde ediyor ve bu onun kariyeri noktasında bizim hepimizin bildiği ciddi bir sıçrama noktası oluşturuyor. Şimdi buradan çıkartabileceğimiz şöyle bir ders var. Düşünsene daha 16 yaşındayken zorluklara karşı meydan okuyor. Her zaman diyor ki kendini geliştirebileceği zorlukların ortasına atlıyor. Ama günümüzün insanları genelde hayatını zorluklardan kaçmak üzerine dizayn ediyor. Ama ben zorluklardan kaçarsam, hayatımı sadece bir konfor alanı içinde yaşamak istersem, kendimi geliştirmem, başarılı olmam, güçlü olmam ne kadar mümkün olabilir ki? Atatürk Kurtuluş Savaşı süresince Anadolu'da görev yaparken o sırada işgalci hükümet tarafından defalarca ölüm kararı çıkartılıyor hakkında. Böyle bir durumda belki ajanlar peşinde, belki buradaki işbirlikçileri peşinde ama bir şekilde hiçbir zaman vazgeçmiyor. Her zaman daha ötesine, daha zoruna gönüllü oluyor. Kendini bir şekilde oraya atıyor. Burada da bizim kendi adımıza azimli olmayı dahil etmemiz lazım. Zorluklardan kaçmak yerine adım adım kontrollü bir şekilde zorlukların üstüne atılmamız gerçekten başarılı olmak için çok çok önemli bir şeydir. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta görev yaparken 1912 yılında subaylarına 2 tane önemli emir veriyor. Birincisi dünyadaki çıkan ve o bölgedeki çıkan gazeteleri takip etmeleri, dünyada neler oluyor, savaşlarda ne gibi sonuçlar alınıyor, Osmanlı ordusu ne gibi başarılar kazanıyor, ne gibi hezimetler yaşıyor, bunlardan haberdar olmalarını istiyor. İkincisi o sırada yaşadıkları şeyleri, başarıları, başarısızlıkları, içinde bulundukları birliklerin durumlarını, kendi psikolojilerini, askerlerinin psikolojilerini yazmalarını istiyor. Bir rapor halinde bir ay içerisinde içerisinde bunu Mustafa Kemal'e teslim etmeleri gerekiyordu. Burada ciddi anlamda kendi potansiyelini ortaya koyma konusunda okumanın, haberdar olmanın ne kadar önemli olduğunu onun hayatından çıkartabiliriz. Resmi kayıtlara göre 3-4 bin civarında kitap okuduğunu biliyoruz Mustafa Kemal'in. Burada şunu çıkartacağız. Düşünsene, yoğun bir devlet adamısın. Devletin birçok kademesinde görev alıyorsun. Birçok şey sana danışılıyor. Ömrünün önemli bir kısmı savaşlarda, çok konforsuz alanlarda, çadırlarda, soğukta, karda, kışta geçiyor. Belki sıcakta geçiyor. Ama buna rağmen okumaya devam ediyorsun. Yani çoğu insanın hayatında bilgi biraz fantazi noktası kalıyor. Yani rahat olursam okuyabilirim. İşte şöyle olursa okuyabilirim. Sıcak ortamda olursam okuyabilirim. Kahve olursa okuyabilirim. Ama okumak dediğimiz şey bir konforun taşlandırabileceğin bir süs değildir. Senin hayatında kendi potansiyelini, ileri görüşlülüğünü, analiz yeteneğini geliştirecek zorunluluktur. Burada Atatürk'ün hayatından çıkartabileceğimiz ders okumak keyif aktivitesi değil, hepimizin hayatına bir şekilde dahil etmemiz gereken bir zorunluluktur. Ve sadece kitaplar değil, aynı zamanda gazeteler, dergiler, genel anlamda dünyada ne oluyor diye baktığımız zaman kısıtlı alanda böyle at gözlüklerimizi çıkartıp bütüncül olarak bakabiliriz. Bu da bizim gerçekten başarılı olmamız için büyük katkılar sağlayacaktır bize. Askeri mücadelelerde elbette ki sahip olduğun asker sayısı, bir şekilde mühimmat, silah gücü çok önemlidir. Ama sadece asker sayısı ve silah gücüyle kazanılıyor olsaydı muhtemelen biz Kurtuluş Savaşı'nı hiç kazanamazdık. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi Türkiye'deki insanların mücadelesi için çok inançlı bir şekilde yola çıkması, organize olması. Ama bu noktada bir yandan iyi bir lider olmasaydı ne kadar başarılı olabilirdik, orası da tartışılır. Atatürk'ün attığı adımlarda, katıldığı savaşlarda baktığımız zaman ileri görüş ve analiz yeteneği çok yüksek seviyede. Bu aslında onun katıldığı savaşları kazanmasının en önemli sebeplerinden birisi. Ama biz kendi hayatımıza baktığımız zaman genelde dürtüsel şekilde karar veriyoruz. O an öfkeliysek hemen tepki veriyoruz. O an kızgınsak hemen cevap veriyoruz. Küsmüşsek hayatımızın geri kalanına çekiliyoruz. Ama yaşadığımız olaylara birazcık yukarıdan bakabilme olgunluğunu, sabrını gösterebilirsek ve bu konuda alternatif kaynakları araştırırsak, başka insanlar neler yaşamış, neler yapmış bakabilirsek, yaşadığımız olayı analiz edebiliriz ve orada birkaç adım sonrasını aynen satranç oynar gibi fark edebilir ve görebiliriz. Bundan dolayı yaşadığımız şeylere ani reaksiyonlar vermek yerine o konuda okumak, araştırmak, diğer insanlara bakmak ve sonrasında sabırlı bir şekilde adım atmak bizim için daha iyi olacaktır. Atatürk 1919 yılında Osmanlı hükümeti tarafından, işgalciler tarafından kontrol edilen ve yönlendirilen Osmanlı hükümeti tarafından Anadolu'daki isyanları bastırması için görevlendiriliyor. Ve o süreçten sonra aslında Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ilk hamle gibi görünen 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkma süreci gerçekleşiyor. Düşünsene, Osmanlı hükümeti tarafından görevlendirilen Atatürk bir şekilde aslında süreci uyum gösteriyormuş gibi geliyor. Ne yapıyor? İsyanı bastırmak için yola çıkıyor. Düşünsene, o anda içinde gerçekten böyle bir arzu var mı? Hayır. İçi alev alev yanıyor. Bir şekilde oradaki hükümete kızıyor. İşgalcilerden nefret ediyor. Türkiye'nin kaderini kurmak, tekrar kurtarmak istiyor. Ama düşünsene, yola çıkmadan o süreçte isyan etseydi, fikirlerini olduğu gibi dışarı vursaydı muhtemelen çok erkenden 19 Mayıs'a varmadan önce tutuklanacaktı ve o süreç hiç başlamadan bitmiş olacaktı. İşte burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Başımıza gelen olaylarda çoğu zaman çok erken bir şekilde isyan ediyor. Duruma uyum göstermiyoruz ve erkenden isyan bayraklarını çekiyoruz. Ama Atatürk'ün bu noktadaki hayatından çıkartabileceğimiz ders şu: İçinde bulunduğumuz koşulları iyi değerlendirmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz koşullara isyan etmektense kabullenip hareket etmek için doğru zamana geçmek noktasında oradan faydalanmamız lazım. Ne yapıyor aslında? Osmanlı hükümetinin imkanlarından yararlanarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımları başlıyor. Ama belki tek başına bir mücadeleye girmiş olsaydı yine zorluklar karşılaşacaktı. Biz de kendi hayatımıza duygusal bakmak yerine ben bu durumdan ne çıkar sağlayabilirim? Hayallerime, hedeflerime ulaşmak için bu durumu hiç sevmiyor olsam bile bu durumdan kendime neler katabilirim diye bir yöntem, strateji benimsememiz gerekiyor. Bir Amerikalı gazeteci Atatürk'e şöyle bir soru soruyor. İşinizde nasıl başarılı oluyorsunuz diyor. Atatürk de şöyle güzel bir cevap veriyor. Efsanevi bir cevap bana göre. Ben diyor, işimde nasıl başarılı olacağımı düşünmem. Sadece işime neler engel oluyor onlara bakarım. Engelleri kaldırırım. Engeller ortadan kalkınca işim zaten kendi başına yürür gider diye bir yaklaşım sergiliyor. İşte burada da kendi hayatımıza bir uygulayabileceğimiz ders var. Şimdi hayatında bir şeyi ortaya koymak istiyorsun. Bir yere ulaşmak istiyorsun. Bir alışkanlık kazanmak istiyorsun. Bir konuda güçlü ya da başarılı olmak istiyorsun. Bu noktada başarıya o kadar odaklanıyorsun ki kendi içinde seni engelleyen duvarları, zihinsel engelleri fark etmiyorsun. Şöyle bir düşün. Bugüne kadar ulaşmak istediğin şeylere neden ulaşamadın? Seni engelleyen şeyler nelerdi? O duvarları, engelleri kaldırabildiğini fark edersen başarı kendiliğinden su gibi akıp gelecektir. Türk ordusu 2. İnönü Savaşı'ndan sonra 100 bin kişilik ek kuvvetle gelen Yunan ordusuyla karşılaştı. Bir tarafta Yunan ordusu, bir tarafta Türk ordusu. Türk ordusu daha önceki zaferlerin de coşkusuyla çok motiveydi ve bir şekilde bunu da yaparız, bunu da yeneriz diye ciddi bir iddia söz konusuydu. Meclisteki, yönetimdeki insanlar devam etmek ve savaşmak taraftarıyken Atatürk burada dedi ki geri çekilelim ve dinleyelim, dinlenelim biraz, eksikliklerimiz neler, yorgunluklarımız neler, buna bakalım. Ve birçok insan mecliste bu konu çok tartışılıyor, çok itiraz ediliyor ama en sonunda Türk ordusunun geri çekilip bir dinlenme, bir şekilde eksiklikleri giderme noktasına girmesine karar veriliyor. Düşünsene, hayatımız konusunda da bazen böyle hissedebiliyoruz. Çok hırslanabiliyoruz, başarılı olmak istiyoruz. Yorgun olsak bile motive oluyoruz ama bir yandan eğer kendi yorgunluğumuzun farkına varmazsak, eksilen ihtiyaçlarımızın farkına varmazsak, kendimizi dinlendirmezsek bir yere kadar belki başarılı olabiliriz ama eninde sonunda bir duvara toslamamız mümkün. Şöyle düşün, kendini o kadar ihmal ediyorsun ki bir şekilde o başarı yolunda hırpalıyorsun kendini. Her daim amaçlarında başarılı olsan bile bir süre sonra sistem iflas eder. Bedenin, zihnin iflas eder ve sen tükenmeye başlarsın. Burada aynen Atatürk'ün yaptığı gibi ordu çok motive olmasına rağmen geri çekiliyor, dinleniyor ve eksikliklerini kapatıyor. Sonrasında çok daha başarılı oluyor. Yunan ordusunu hezimete uğratıyor. Bizim de hayatımızda doğru zamanda geri çekilmeyi bilmemiz, bir şekilde sakinleşmemiz, sabırlı olmamız çok ama çok önemlidir. Atatürk'ün hayatından çıkartabileceğimiz bir diğer ders de başarıyı paylaşmak ve hoşgörüdür. Bir insan düşünsene, kariyerinin aslında bu noktadaki süreci bir kariyer gibi düşündüğümüz zaman attığı her adımda başarılı oluyor. Her yerde ismini oraya kazıyor. Bir şekilde bir toplumun kaderinde çok önemli bir etkiye sahip oluyor. Böyle bir noktada ben yaptım, ben ettim demiyor. Bir şekilde her zaman bu toplumla, bu insanla, bu halkla beraber bunu yaptık diye etrafındaki insanlarla beraber başarıyı paylaşıyor. Ama bazı insanlar vardır ki böyle her yaptığı şeyde ben diye ortaya bir şey çıktığı zaman ben başarının düşmanıdır. Bu noktada etrafımızdaki insanlarla beraber bir yoldaysak, ortaya bir şeyler koyuyorsak başarıyı paylaşıyor olmamız, onları bir şekilde sürece dahil ediyor olmamız bizim ortaya koyduğumuz çabayı sürdürülebilir kılar. Bir yandan da o süreçte birçok azınlık yaşıyor Anadolu topraklarında. Atatürk onların gerçek anlamda korunmasını sağlıyor. Dışarıdaki insanlar fırsat kolluyor. Diyor ki işte azınlıklara müdahil olma fırsatıyla iç işlerine karışmak istiyorlar. Her zaman Atatürk onları hoşgörülü bir şekilde muhafaza ediyor ve şöyle şeyler söyleyebiliriz. Bu 2. Dünya Savaşı'nda bile birçok insan o Türkiye'nin hoşgörüsüne sığınıyor Almanların zulmünden kaçarken. Bu bizim hayatımız için gerçekten bence uygulayabileceğimiz şeylerden birisi. Genelde ön yargılarla yaklaşırken, genelde ötekileştirirken hoşgörüyü unutabiliyoruz. Hoşgörü bizim ruhsal huzuru sağlamamız noktasında çok önemli bir katkı sağlar. Biliyorsun Çanakkale şehitliğinde Anzaklıların da bir şekilde mezarları vardır. Anzaklılar İngiliz hükümeti tarafından Avustralya'dan Türklere karşı savaştırılmak için getiriliyor. Düşünsene, dünyanın ta öbür tarafından buraya savaşmaya geliyorlar. Gariban gençler. İşte o insanlarla ilgili, o insanların mezarlarıyla ilgili Atatürk'ün bir sözü var. O sözü sana okumak istiyorum, seninle paylaşmak istiyorum. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız artık bizim bağrımızdadır. Huzur içinde ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Yani böyle bir bakış açısı hoşgörüyü ne kadar temsil ettiğini sen de anlayabilirsin. Atatürk'ün hayatına bir de farklı gözle, onun lider ve başarılı olan taraflarıyla bakmak istedim. Umarım senin için bu noktada, bu hayatın ışık tuttuğumuz noktalarından kendi hayatına aktarabileceğin dersler çıkartmışız. Bu anlattığım şeylerin hangisini hayatında uygulayabiliyorsun ya da uygulamaya çalışırken hangi zorluklarla karşılaşıyorsun? Bunları bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.